bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Doğmamış çocuğa mektup. Oriana Fallaki V Yayınları 13. baskı. Kasım 1994. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ferda Tarı. Kuşkulanmaktan korkmayana, bıkıp usanmadan ve ölüm tehlikesine aldırmadan nedenleri arayana, hayat verme ya da bunu geri çevirme bilmecesini kendi kendine sorana, bu kitap bir kadın tarafından tüm kadınlara adanmıştır. Dün gece var olduğunu bildim. Hiç yokluktan kaçıp kurtulmuş bir dirim damlası. Birden karanlıkta senin orada olduğundan emin oldum. Yüreğim durdu. Sonra toplar atarmışçasına yeniden çarpmaya başladığında her şeyin belirsiz ve korkutucu olduğu derin bir kuyuya fırlatılmış gibi oldum. Şimdi yüzümü, saçlarımı, düşüncelerimi sırılsıklam eden bir korkunun içinde kilitliyim. Bu korkunun içinde ne yapacağımı bilemiyorum. Başkalarından korkmak değil bu. Başkalarına hiç aldırmıyorum. Tanrı korkusu değil. Tanrı'ya inanmıyorum. Acı korkusu değil. Acıdan korkum yok. Senden korkuyorum. Seni hiç yokluktan, zorla çekip alan, gövdeme ekleyen rastlantıdan. Seni karşılamaya hevesli değilim. Oysa günün birinde gelebileceğin olasılığını uzun zamandır bilmekteydim. Bu anlamda uzun zamandır bekliyordum seni. Ama kendi kendime hep o kötü soruyu sordum. Ya doğmak istemiyorsan? Ya günün birinde haykırıp suçlarsan beni? Sana kim dedi beni dünyaya getir diye? Neden dünyaya getirdin beni? Neden? Yaşam öylesine güç bir çaba ki çocuk. Her gün yeni baştan başlayan bir savaş. Mutluluk anları ise kısacık ayraçlar. Sonradan bedelleri acıyla, fazlasıyla ödenen. Seni içimden söküp atmanın daha iyi olmayacağını nereden bileceğim? Yeniden sessizliğe dönmek istemediğini nasıl anlayacağım? Konuşamazsın benimle. Damlacık dirimin daha bölünmeye yeni başlamış bir hücreler salkımı yalnızca. Daha dirim bile değil belki. Yalnızca dirim olasılığı. Bana bir işaret vererek yardım edebilseydin keşke. Annem benim kendisine bir işaret verdiğimi, beni dünyaya bu yüzden getirdiğini savunur hep. Annem beni istememiş çünkü. Başkalarının bir dikkatsizlik anında başlatılmışım. Ve donmayacağımı umarak her gece bir bardak su içinde bir ilaç eritirmiş. Sonra da ağlaya ağlaya içermiş. Hiç aksatmadan içmiş durmuş. Ta ki bir gece karnının içinde kıvırdayıp beni söküp atmaması için ona bir tekme savuruncaya dek. Ben işaretimi verdiğimde bardağı dudaklarına kaldırmışmış. Hemen bardağı çevirip içindeki sıvıyı dökmüş. Birkaç ay sonra güneşin altında utku içinde yuvarlanıyormuşum. İyi mi olmuş, kötü mü hala bilemiyorum. Mutlu olduğumda iyi olmuş diyorum. Mutsuzken kötü olmuş diyorum. Ama gene de en mutsuz anlarımda bile dolmasaydım üzülürdüm gibi geliyor. Çünkü hiç yokluktan daha kötü hiçbir şey yok. Yeniden söyleyeyim, acıdan korkmuyorum. Hep acıyla doğarız. Bizimle büyür, zamanla alışırız. Kol bacak sahibi olmak kadar olağanlaşır acı çekmek. Aslında ölmekten bile korkmuyorum. Çünkü insan ölürse demek ki doğmuş, demek ki hiç yokluktan sıyrılıp çıkmış. Gerçekten korktuğum şey hiç yokluk, olmamak. Yanlışlıkla bile bir rastlantı ya da başkalarının dikkatsizliği sonucu bile olsa hiç var olmamış olmak. Birçok kadın sorar kendi kendine, dünyaya neden çocuk getirmeli diye. Aç kalsın, üşüsün, ihanete uğrasın, aşağılansın, savaşta ya da hastalıktan ölsün diye mi? Açlığın doyurabileceği, üşüyenin ısınabileceği, dostlukların, saygının ömrü boyunca ona eşlik edebileceği, savaşı ve hastalığı ortadan kaldırma çabasına onun da uzun yıllar katkıda bulunabileceği umudunu baştan geri çevirmiştir bu kadınlar. Belki de haklılar ama hiç yokluk acı çekmekten daha mı iyi? Başarısızlıklarım, sanrılarım, umarsızlıklarım yüzünden gözyaşı döktüğüm zamanlarda bile hiç şüphem olmadı. Acı çekmek hiç yokluktan yeğdir. Ve bunu yaşama, doğmak mı, doğmamak mı bilmecesine kadar uzatırsam gövdemin her tozanıyla haykırabilirim. Doğmak, doğmamaktan iyidir. Ama bu düşünceyi nasıl sana da benimsetebilirim? Seni hiç kimse için değil, yalnızca kendim için dünyaya getiriyorum anlamına gelmez mi? Oysa seni yalnızca kendim için dünyaya getirmeye hiç de meraklı değilim. Seni hiç mi hiç gereksinmiyorum. Hiçbir yanıt yollamadın bana, hiçbir işaret vermedin. Nasıl yapabilirdin ki? Daha çok erken, hekime seni doğrulamasını söylesem, gülümsemekten başka bir şey yapmaz. İşte kararı senin yerine ben verdim. Doğacaksın. Senin bir fotoğrafını gördükten sonra verdim kararımı. Bir dergide dilimin gelişimiyle ilgili bir yazının yanı sıra çıkan olağan 3 haftalık bir oğulcuk fotoğrafı. Bakarken resme korkum geldiği gibi çabucak gitti. Gizemli bir çiçeğe benziyordun. Saydam bir orkideye. Üst yanda bir tür kafayı andıran bir şey belirlenmişti. İleride beyine dönüşecek 2 çıkıntı vardı. Daha aşağıda bir girinti. İleride ağza dönüşecek. Resmin altındaki yazıya bakılırsa 3 haftalıkken neredeyse görünmez bir varlıksın. Büyüklüğün 4 milim kadar. Gene de gözü andıran bir şeyler, omuriliğe benzer bir şey, bir sinir sistemi, mide, karaciğer, bağırsaklar, akciğerler geliştirmeye başlamışsın. Yüreğin var bile. Hem de kocaman. Oranlamaya vurulduğunda benimkinin 9 katı. Gövdene kan pompalıyor ve 18. günden sonra düzenli atışlarını sürdürüyor. Nasıl söküp atabilirim seni? Yanlışlıkla ya da bir rastlantı sonucu olduysan oldun. Bana ne? Üstünde yaşadığımız dünyada bir rastlantı, belki de bir yanlışlık sonucu oluşmadı mı? Kimileri der ki, başlangıçta hiçbir şey yokmuş. Yalnızca engin bir duraklık, geniş, devinimsiz bir sessizlik varmış. Derken bir kıvılcım, bir yırtılma ve önceden olmayan birden var olmuş. İlk yırtılmayı çok geçmeden başkaları izlemiş, beklenmedik, insafsız, deli, gittikçe artan ve sonsuzluğa dek sürecek bir sonuçlara aldırmazlıkla. Ve bu sonuçların arasında bir hücre tomurcuklanmış. O da bir rastlantı ya da bir yanlışlık sonucu ve bu tomurcuk anında milyonlarca, milyarlarca çoğalmış. Ve çoğalmaya devam etmiş. Ağaçlar, balıklar, insanlar oluşana dek. O hücre yaşamayı ister miydi, istemez miydi diye soran olmuş mu dersin? Onun açlığını, üşümesini, mutsuzluğunu düşünen olmuş mu dersin? Hiç sanmıyorum. Öyle birisi vardıysa bile zamanın ve boşluğun ötesinde başlangıcın başlangıcı diyebileceğimiz bir tanrı belki rahatlık, rahatsızlık üstüne kafa yormamıştır. Bütün olanlar oldu çünkü olabilirdi. Dolayısıyla olmak zorundaydı. Geçerli tek küstahlığa uygun olarak. Benim için de aynı şey geçerli. Seçmişliğin sorumluluğunu üstleniyorum. Bu sorumluluğu üstlenmemde bencillik yok çocuk. İnan ki seni dünyaya getirmek bana hiçbir zevk vermeyecek. Karnım şişmiş durumda sokaklarda yürürken gözümün önüne getiriyorum kendimi. Kendimi seni emzirirken, yıkarken, sana konuşmayı öğretirken düşünemiyorum bile. Çalışan bir kadınım. Başka birçok işim, görevim, yapmayı sevdiğim şey var. Daha önce de söyledim. Seni gereksinmiyorum. Ama ister hoşuna gitsin, ister gitmesin, senin yolunda yürüyeceğim. Bana anneme, anneanneme, anneannemin anneannesine, ta istese de istemese de bir başka insandan doğan ilk insana kadar ya da ondan beri herkese benimsettikleri küstahlığı sana da benimseteceğim. O ilk insanın karar vermesine izin verilmiş olsaydı herhalde korkar, hayır diye yanıtlardı. Doğmak istemiyorum. Ama kimse, kimselerin fikrini sormamış bu konuda. Onlar da doğmuşlar, yaşamışlar. Gene doğup doğmamak konusunda seçme hakkı tanınmayan birini dünyaya getirdikten sonra ölmüşler. O doğan da aynı şeyi yapmış. Milyonlarca yıl sıra bize gelene dek sürüp gitmiş bu. Her seferinde onsuz var olamayacağımız bir küstahlıktı söz konusu olan. Cesur ol çocuk. Bir ağaç tohumunun toprağı yarıp yeşermeye başlaması için cesur olması gerekmez mi sanıyorsun? Kırılması için ufacık bir rüzgar, ezilmesi için bir sıçan pençesi yeterli. Yine de yeşeriyor. inatla ayakta duruyor ve yeni yeni tohumlar serpmek için büyüyor. Derken bir orman oluveriyor. Günün birinde haykırırsan bana, neden beni dünyaya getirdin, neden diye, yanıtım hazır. Benden önce milyonlar ve milyonlarca yıl boyunca ağaçların yaptığı, hala da yapmakta olduklarını yaptım. Doğru bir iş yapıyorum sandım. İnsanların ağaç olmadığını, insanın bilinçli olduğu için bir ağacın çektiği acının bin katını çektiğini, orman olmanın hiçbirimize gerçekten yaramadığını, her tohumun yeni bir ağaca dönüşmediğini, çoğunluğun yitip gittiğini anımsayıp düşüncemi değiştirmemeliyim. Böylesi bir yüz geri yapmam olasıdır çocuk. İnsan mantığı çelişkilerle dolu. Bir şeyi söyler söylemez onun karşıtını görüyorsun. Hatta karşıtının senin dediğin kadar geçerli olduğunu kavruyorsun. Onun için bugünkü uslamlamam bir anda karşıtına dönüşebilir. Daha şimdiden kafamın içi karmakarışık, ters yüz olmuş durumda. Belki gizimi senden başkasına açamamamdandır bu. Tek başına yaşamayı seçmiş bir kadınım. Baban benimle birlikte oturamıyor. Bundan dolayı üzgün de değilim. Buna karşın ben de kendisini durdurmaya çalışmaksızın ve sanki birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmamış gibi kararlı adımlarıyla çıkıp gittiği kapıya pek çok kez bakıp dalıyorum. Seni hekime götürdüm. Aslında istediğim bir doğrulamadan çok biraz öğüttü. Yanıtı başını iki yana sallayıp fazla sabırsız olduğumu, iki hafta sonra senin kendi hayallerimin bir ürünü olduğunu öğrenmeye hazır olarak gelmem gerektiğini söylemek oldu. Sırf nedenli çekilmez biri olduğunu kanıtlamak için gideceğim ona. İki hafta sonra. Onun tüm bilimi benim ön sezilerimden üstün değil. Bir erkek bir kadını nasıl anlayabilir? Erkek gebe kalamaz ki. Bu bir üstünlük mü yoksa bir kısıtlama mı? Düne kadar bir üstünlük, bir ayrıcalık gibi geliyordu bu bana. Bugünse bir kısıtlanma, bir yoksulluk gibi geliyor. Gövdenin içinde bir başka can saklamanın, bir yerine iki olmanın eşsiz bir görkemi var. Kimi zaman engin bir utku duygusu doluyor insanın içine ve bu utkuyla birlikte gelen dinginliğin içinde sana hiçbir şey dokunamaz. Ne çekmek zorunda olduğun fiziksel acı, ne feda etmek zorunda olduğun için, ne de vazgeçmek zorunda olduğun özgürlüğün. Erkek mi olacaksın, kadın mı acaba? Kadın olmanı isterdim. Günün birinde benim başıma gelenin senin de başına gelmesini isterdim. Kadın doğmanın büyük bir bahtsızlık olduğunu düşünen annemle aynı görüşte değilim. Annem çok mutsuz olduğu anlarda içini çeker, ah keşke erkek olsaydım der. Biliyorum, erkekler tarafından erkekler için düzenlenmiş bir dünya bizimkisi. Diktatörlükleri öylesine eski ki dilleri bile etkisi altına almış. Çoğu dillerde erkek hem kadın demek. Erkek her dilde bir üstünlük sıfatı. Gene erkeklerin yaşamı açıklamak için uydurdukları efsanelerde ilk insanın adı Adem. Havva sonradan geliyor. Ona zevk vermek ve başına işler açmak için. Kiliseleri süsleyen resimlerde Tanrı sakallı, yaşlı bir adam olarak gösteriliyor. Hiçbir zaman ak saçlı bir kadın olarak değil. Tüm yiğitler erkek. Işığı bulan Prometheus'tan uçmaya kalkan Icarus'a, Tanrı'nın oğlu olarak nitelenen İsa'ya değin, sanki onu doğuran kadın bir kuluçka makinesi ya da bir süt nineymiş gibi. Ama işte belki de sırf bu nedenlerle kadın olmak çok harika bir şey. Nasıl da cesaret isteyen bir serüven. Hiçbir zaman sıkıcı olmayan bir meydan okuma. Kadın doğarsan yapacak o kadar çok şeyin olacak ki. Bir kere Tanrı varsa eğer ak saçlı bir yaşlı kadın ya da güzel bir genç kız olabileceği düşüncesini savunmaya çalışacaksın sürekli. Sonra Havva ağaçtan elmayı kopardığı gün cennete giren şeyin günah değil de o eşsiz erdem, itaatsizlik olduğunu anlatmaya çalışacaksın herkese. Son olarak o yumuşak, biçimli gövdenin içinde bir yerde sesini duyurmaya uğraşan bir zekan olduğunu göstermeye çalışacaksın. Ana olmak bir iş değildir, bir görev bile değildir. Yalnızca sahip olduğun birçok haktan biridir. Bunu söyleyebilmek, anlatabilmek için ne çok çaba harcayacaksın. Ve çoğu kez hemen hemen her zaman yenilgiye uğrayacaksın. Ama cesaretini yitirmemelisin. Savaşmak kazanmaktan çok daha iyi, yolculuk yapmak varmaktan çok daha güzel. Bir kez kazandın mı ya da gideceğin yere vardın mı engin bir boşluktan başka bir şey duymazsın. Bu boşluğu yenmek için de yeniden yola çıkmak zorundasın. Yeni yeni amaçlar yaratmak. Evet, evet umarım kadın olursun. Ve umarım annemin dediğini hiç demezsin. Ben hiç demedim. Gene de erkek doğarsan da aynı ölçüde sevinirim. Hatta belki daha çok. Çünkü o zaman bir sürü aşağılanmadan, ezilmekten, kullanılmaktan kurtulmuş olursun. Erkek doğarsan karanlık bir sokakta ırzına geçilmesinden çekinmen gerekmeyecek. İlk bakışta kendini kabul ettirmek için güzel bir yüze, zekanı saklamak için biçimli bir gövdeye gereksinme duymayacaksın. Sevdiğin biriyle yattığın için kimse ayıplamayacak seni. Ağaçtan elmayı kopardığın gün cennete günahın girdiğini söyleyemeyecekler. Çok daha az savaşmak zorunda kalacaksın. Üstelik daha da rahat savaşacaksın. Tanrı varsa eğer ak saçlı bir yaşlı kadın ya da genç bir kız olabilir savını ortaya attığın zaman kınanmadan itaatsizlik edebileceksin. Gecenin birinde kuyuya düşüyormuşsun gibi bir duyguyla uyanmadan sevecek, sevişebileceksin. Aşağılanmadan kendi yaşamını kendin çizebileceksin. Gene de köleliğin, haksızlığın başka türleriyle karşılaşacaksın. Yaşam bir erkek için bile kolay değil. Kasların daha güçlü olacak, onun için daha ağır yükler taşımanı isteyecekler. Zorla sorumluluklar yükleyecekler omuzlarına. Sakalın olacak, onun için ağlayacak olursan eğer, aradığın sevgiyi verebileceklerine sana, yüzüne karşı gülecekler. Önünde bir kuyruğun olacak, onun için savaşta ölmeni ya da öldürmeni buyuracaklar. Ve ta mağara çağından kalma baskı ve kıyıcılığı sürdürmek için işbirliği yapmanı isteyecekler. Ama gene de ya da sırf bu yüzden erkek doğmak en az öteki kadar harika bir serüven, seni hiçbir zaman düş kırıklığına uğratmayacak bir görev olacak. Erkek doğarsan umarım hep düşlerimde kurduğum gibi bir erkek olursun. Zayıflara karşı yumuşak, küstahlara karşı sert, seni sevenlere karşı cömert, seni kullanmak isteyenlere karşı acımasız. Bir de İsa'ların onları doğuran kadının değil de Tanrı'nın kutsal ruhun oğulları olduğunu söyleyen herkesin düşmanı olasın. Sana demek istediğim şu çocuk. Erkek olmak demek önden kuyruğun olması demek değil. Bir kişi olmak. Benim için her şeyden önemlisi senin bir kişi olman. Kişi harika bir sözcük. Çünkü kadın erkek ayrımı yapmıyor. Kuyruğu olanlarla olmayanlar arasına bir sınır çizmiyor. Ayrıca kuyruğu olanlarla olmayanları ayıran sınır bir kıl payından kalın değil. Uygulamada gövdenin içinde bir başka varlık büyütüp büyütememe yeteneğine dayanıyor eninde sonunda. Yüreğin, beynin cinsiyeti yok. Davranışların da yok. Hiç unutma bunu. Ve sen yüreği ve beyni olan bir kişi olarak yetişirsen şu ya da bu biçimde erkek ya da dişi olarak davranman konusunda ısrar edecekler arasında ben olmayacağım. Ben yalnızca doğmuş olmak mucizesinden sonuna dek yararlanmanı, hiçbir zaman korkaklığa boyun eğmemeni isteyeceğim senden. Her an pusuda bekleyen bir hayvandır korkaklık. Hepimize her gün saldırır. Kendisini paramparça etmesine izin vermeyen insanların sayısı ise çok azdır. Temkinlilik adına, kolaylılık, çabukluk adına, kimi zaman bilgelik adına parçalanırlar. Bir tehlikenin tehdidi altında korkak olan insanlar, tehlike ortadan kalkınca atak olurlar birden. Sen hiçbir zaman tehlikeden kaçınmamalısın. Korku seni geri çekerken bile. Dünyaya gelmek baş başına bir tehlike zaten. Günün birinde doğduğuna pişman olma tehlikesi. Belki seninle bu biçimde konuşmak için çok erken. Belki şimdilik üzücü ve çirkin şeylerden söz etmemeli. Yalnızca sevinç ve masumluk dolu bir dünya anlatmalıyım sana. Ama bu seni bir tuzağa çekmek demek olur çocuk. Dünyanın yürürken tökezleneceğin, düşüp canını acıtacağın, taşlarla dolu bir yol değil de üstünde yalın ayak yürüyebileceğin yumuşak bir halı olduğuna seni inandırmaya çalışmak demek olur. Oysa taşlardan korunmak için demirden ayakkabılar giymek gerek. Bu bile yeterli değil üstelik. Çünkü sen ayaklarını korurken adamın biri yerden taşı almış, kafana atmaya hazır bekliyordur. Şimdi biri beni işitecek olsa ne der acaba? Beni deli mi sanır? Yoksa yalnızca zalim mi? Son fotoğrafına baktım. 5 haftalık halinde daha 1,5 santim boyunda bile değilsin. Çok çabuk değişiyorsun. Artık gizemli bir çiçeğe değil, çok güzel bir tırtıla, daha doğrusu yüzgeçleri hızla gelişen minik bir balığa benziyorsun. İleride kollarını ve bacaklarını oluşturacak 4 yüzgeç. Gözlerin bir daire içinde 2 küçük kara nokta olarak belirlenmiş bile. Gövdenin öteki ucuna küçük bir kuyruk var. Resim altlarındaki yazılar bu aşamada herhangi başka bir memeli hayvanın oğulcuğundan ayırt edilemeyeceğini belirtiyor. Kedi olsaymışsın, görünüm şimdikinin aşağı yukarı aynı olurmuş. Yüzün yok daha, beynin bile yok. Seninle konuşuyorum çocuk ve sen bundan habersizsin. Çevreni saran karanlığın içinde var olduğunu bile bilmiyorsun. Seni içimden söküp atabilirim. Sen ne olduğunu bilemezsin. Sana bir kötülük mü yaptım, iyilik mi bilmen olası değil. Dün içim sıkılıyordu da abuk sabuk konuştum. Seni içimden söküp atmak konusundaki laflarımdan dolayı bağışla beni. Boş laftı onlar. Başka bir şey değil. Kararımı değiştirmiş değilim. Çevremdeki herkes şaşırıyor. O başka. Dün gece babanla konuştum. Senden söz ettim. Telefonda söyledim. Çünkü o çok uzaklarda. İşittiklerime bakılırsa pek de iyi bir haber vermemişim ona. İlk işittiğim derin bir sessizlikti. Bağlantı kesilmemişti ama. Derken kekeleyen boğuk bir ses duydum. Ne kadar? Ne demek istediğini yanlış anlamışım. 9 ay kadar herhalde diye karşılık verdim. Daha doğrusu 8'den az şu anda. O boğuk sesin yerini tırmalayıcı, tiz bir ses aldı. Paradan söz ediyorum. Ne parası? Diye sordum. Aldırmak için elbette. Evet, evet aldırmak dedi. Sanki sen postayla gelen bir paketmişsin gibi. Elimden geldiğince sakin bir sesle niyetimin başka olduğunu kendisine açıkladığımda ise uzun bir söyleme girişti. Bu söyleme boyunca kimi zaman yalvardı, kimi zaman öğüt verdi. Bir iltifat etti, bir gözdağı verdi sürekli. Mesleğini düşün, sorumluluklarını tart, günün birinde pişman olacaksın. Millet ne diyecek? Dünkü telefon konuşmasına dünyanın parasını ödemiştim. Arada bir santraldeki kız sözümü kesip şaşkın bir sesle ''Hala konuşuyor musunuz?'' diye soruyordu. Ben yalnızca gülümsüyordum. Sanki eğleniyordum. Ama onu sessiz sedasız dinlememden cesaret kazanıp da masrafları yarı yarıya paylaşabileceğimizi, ne de olsa ikimizin de suçlu olduğunu söylediğinde bu konuşma hiç de eğlenceli gelmedi bana. Birden midem bulanmaya başladı. Onun adına utandım. Kapadım telefonu. Bir zamanlar onu sevdiğimi düşünerek. Sevmiş miydim onu? Günün birinde bu aşk dedikleri konuyu seninle karşılıklı konuşmamız gerekecek. Ne olduğunu hala anlamış değilim. Sanırım koskoca bir yalan bu aşk dedikleri. İnsanların dikkatini önemli konulardan uzaklaştırıp fazla konuşmalarını önlemek için uydurulmuş. Aşktan söz etmeyen yok. Papazlar, reklam panoları, yazarlar ve de politikacılar. Aralarında sevişmeyi bilenler de var elbet. Aşktan söz ederken, aşkı her derde deva bir çare olarak sunarken, gövdeye de ruha da ihanet ediyorlar. Her ikisine de yaralıyorlar, öldürüyorlar.